Ayrım 18.
Roman 200-205. Sayfalardaki bilgilerin ışığında okununca hücurun söz konusu olmadığı açıkça görülecektir. Ayrıca Nahit sırrı romana gerçekten bazı Batur'un sözcükleriyle ipuçları döker. Bir örnek, günah işlemek isterse bunun için üste para vermek mecburiyetinde bulunan Seniha, sayfa 192, Hademe'yi anımsayalım. Sultan Hamit düşerken. Nahit Sırrı Örik'in tutumu. İkinci Meşrutiyet'ten İttihat ve Terakki'den, Sultan Hamit'ten söz açan öteki romancıların tutumlarına hiç mi hiç benzemiyor. İttihat ve Terakki'nin zorbalığına karşı çıkıyorlardı o romancılar. Ama hiçbirinin aklından 31 Mart'ı sevimli göstermek ya da Sultan Hamit'i tutmak geçmiyordu. Oysa Nahit Sırrı Örik'in gönlü de kafası da Sultan Hamit'ten yana. Ne var ki Balzac'ın kralcı oluşu toplumsal gerçekliği nesnel gelişmesi içinde vermesine nasıl engel olmamışsa, Nahit Sırrı'nın Sultan Hamit'ten yana olması da toplumumuzun belirli bir tarihsel kesitini bütün gerçekliğiyle yansıtmasına engel olmamış. Nahit Sırrı Sultan Hamit düşerken de 1. baskı 1947 Sander Yayınları. Romanın dilini sadeleştirerek ikinci baskıyı 1976'da yapmış ve kitabın adını ne hikmetse Abdülhamit düşerken diye değiştirmiş. Yaptığımız alıntılar ikinci baskıdan. İkinci Meşrutiyet'in ilanından hareket ordusunun Ayastafonos'a, Yeşilköy, gelişine kadar geçen çalkantılı dönemi anlatıyor. Birçok gerçek kişi var romanda. Nahit Sırrı onları kendi adlarıyla veriyor. Ama romanın üzerinde durduğu sac ayağı Mehmet Şahabettin Paşa, Şefik Bey ve Nimet Hanım. Nahit Sırrı'nın yarattığı roman kişileri. Nahit Sırrı, Balzac'ın roman büyük tarihsel figürlerin görülüşüne ancak ikinci derecede karakterler olarak katlanır. Sözünün bilincinde. Mehmet Şahabettin Paşa, Osmanlı bürokrasisinin son döneminin tipik bir örneği. Servet-i Fünun'da Şahabettin Paşa'nın Maliye Nazırlığı dönemlerinde devletin üç büyük dış borçlanma yaptığını, Paşa'nın bu borçlanmalardan toplam 265 bin İngiliz altını komisyon aldığını açıklayan bir yazı üzerine Şahabettin Paşa, kızı Nimet Hanım'a şöyle savunur kendini. Her üç istikrazın müzakeresinde bana 10 paralık rüşvet teklif edilmedi. Edilseydi reddederdim. Her seferinde müzakere bittikten, mukavelelerin iradesi çıktıktan sonra borcu veren müessese, müdür ve mümessilleri, müzakereleri idare etmiş olanlar gelip bir çek takdim ettiler. Daima bir zarf içinde. Hatta ilk seferinde ne olduğunu bilmeden açmıştım. Miktarlar gazetedeki namussuz herifin söylediği miktarlardı. İlk seferinde reddetmek istedim. Ama reddetsem ne faydası olacaktı? Mukavele imzalanmıştı. Reddetmekten hasıl olacak fayda, memleket evladından birinin cebine girecek ve onu bir takım hayır ve hasenatta bulunmasına imkan verecek surette zengin edecek olan bir paranın Frankler, Hristiyanlar elinde kalması olacaktı. Sayfa 71-72. Bu düşünme biçimi, bu davranış biçimi belirli bir kişiliği bütün somutluğuyla gözler önüne sermeye yetiyor. Nahit Sırrı Mehmet Şahabettin Paşa'yı anlatırken onun sadece tarihsel ve toplumsal kişiliği üzerinde durmuyor. Tarihsel roman yazmaya meraklı kimi romancılarda sık sık rastladığımız o bir takım bilgileri, konuşmalar yoluyla romana yamamak biçimindeki kolay yolu seçmiyor. Mehmet Şahabettin Paşa'yı iç dünyasıyla, insanlara ve olaylara bakışındaki o kendine özgürlükle anlatıyor. Böylece son dönem bir Osmanlı paşasını gerçekten tanıyoruz. Kızıyla konuşurken bile en tarafsız bir eda ile, lehte veya aleyhte olduğunu belli etmemeye dikkat eden bir sesle. Sevgili kızına karşı bile bu ihtiyata gerek görerek. Sayfa 22. Konuşan bir bürokrattır bu. Nahit Sırrı, Şahabettin Paşa'daki mevki tutkusunu büyük bir ustalıkla anlatır. Yalısından güzel mavi denizi, karşı kıyının dağlarını ve ve yalılarını elinde dürbün seyreden bu 83 yaşındaki ihtiyar, İstanbul'un herhangi bir nezaretinin loş ve havası bozuk odasında ama bir nazır koltuğu işgal ederek oturmak, el pençe divan girip çıkacak memurların getirecekleri tatsız susuz tezkereleri, ilk satırından son satırına kadar bıkmadan, üşenmeden, bezmeden okumak mutluluğunu içinde sonsuz bir özlemle. Sayfa 112. Düşünür. Aşağılama ve horlama amacıyla da olsun, adını gazete sütunlarında görmek kendisini mutlu. Sayfa 98. Eder. Ama kızı evlenme şartı olarak Şefik Bey'e babasını teşekkür edecek olan ayan heyetine aldırmasını söylediği zaman, bütün sevincine rağmen kızı bütün bir ömrün mutluluğunu kendisinin 5-10 günlük şeref ve ikbaline duraksamasız yeğ tutmadığı için onu ayıplayan, ona yürekten gücenen, sayfa 48, sanki o değilmişçesine, evladının mutluluğundan başka bir dileği bulunmayan bir baba edası kadar, dünya nimetlerini tamamen hor ve hoş gören bir bilge edası takınmaktan da geri kalmaz. Bir çöküş ahlakıdır Şahabettin Paşa'nın ahlakı. Bunun için sahtelik, kuşku, ihtiyat günlük yaşamının ilkeleri olmuştur. Sultan Hamit Düşerke'nin bugün ilgiyle okunmasının nedeni budur. Nahit Sırrı'nın toplumsal bilgilerle yetinmemesi, roman yazdığını hiçbir zaman aklından çıkarmayarak toplumsalı kendinde somutlaştıran bireyi yaratabilmesi. Nahit Sırrı Örik'in özenerek yaratmaya çalışırken kendi toplumsal ve tarihsel koşullarımızın dışına düşmekten kurtulamadığı bir tip Nimet Hanım. Hilmi Yavuz şöyle diyor Nimet Hanım için. Nahit Sırrı Örik, statik kuralları belirlenmiş somut bir tarihsel dönemden dinamik ve sürekli olarak değişen somut bir tarihsel döneme geçişi, Nimet'in somut, bireysel tarihiyle temellendirir. İki meşrutiyet arası dönemde sıradan, alalade ve herhangi bir paşa kızı olan Nimet, bu devingen somut tarih içinde akıl almaz ölçüde tutkulu ve hırslı, kocasını Abdülhamit'ten sadrazamlık istemeye sevk edecek kadar, bir Balzac ya da Dostoyevski tipine dönüşür. Tarihsel roman ve Nahit Sırrı Örik, roman kavramı ve Türk romanı içinde, 1977, sayfa 88. Oysa Nimet Hanım, dinamik ve sürekli olarak değişen somut bir tarihsel döneme geçişi değil, Örik'in anlattığı tarihsel kesitteki, 1908'deki, toplumun somut koşullarının dışına düşüşü gösterir. Bu bakımdan Nimet Hanım'ın bir Balzac ya da Dostoyevski tipine dönüştüğü doğrudur. Doğru olmayan böyle bir tipi, 1908 Osmanlı toplumunda varmış gibi göstermektir. Örik'in şaşırtıcı ustalığı, toplumsal gerçekliği olmayan bir roman kişisine, roman dünyası içinde yazınsal bir gerçeklik kazandırmasında. Mehmet Şahabettin Paşa 60'ına varmışken Nimet doğduğuna ve Paşa 83 yaşında olduğuna göre, Nimet en çok 23 yaşında demektir. Osmanlı bürokratı Mehmet Şahabettin Paşa'nın evinde ve padişaha bağlılık duygularıyla yetişen bir genç kızın, gazeteler hareket ordusunu tutmaya başlar başlamaz, hepsi padişahın aleyhinde, İstanbul'da bu gazeteleri memnuniyetle, emniyetle okuyor. Şu halde biz de onun aleyhine geçmekte istical göstermeliyiz. Sayfa 252. Diyebilmesi olanaksızdır. Nahit Sırrı Nimet'in kişiliğinde neredeyse bir üstün kadın yaratmak ister gibidir. Bunun için Nimet'e kahince sözler söyletir. Şefik Bey ile ilk kez karşılaşıp ayrıldıktan hemen sonra Şefik Bey'in kendisini isteyebileceğini düşünür ve Şefik Bey'in durumunu çözümlerken Nahit Sırrı Nimet'i şöyle düşündürür. Şefik Bey de hatta daha yükselse bile birkaç gün ve nihayet birkaç ay sonra kısa ikbalini hayatıyla ödemeye mahkum olmayacak mıydı? Sayfa 81. Sultan Hamid'in akıbetini tartışırken ittihatçıları kastederek nihayet Selanik'e, Kabe'yi hürriyetlerine götürürler. Sayfa 253 der. Romanın sonlarına doğru da Nahit Sırrı Nimet'i Ama İttihatçılar asıl şevketli devirlerine bundan sonra başlayacaklardır. Sayfa 259 diye düşündürür. Nahit Sırrı Örik bu aşırılıklarıyla Nimet'i tarihsel ve toplumsal gerçekliği olmayan bir tip durumuna getirir. Oysa bu aşırılıklara düşmediği zamanlar çizdiği Nimet duygularıyla, düşünceleriyle yaşayan biridir. Nimet bakan ama görmek için alçalmayan gözlerle mağrur ve güzel. Arabada ve kayıkta halkı adeta yarıp, adeta çiğneyip geçerek ilerleyiş, o beygirlerle kürekçilerin değil, zenginlikle güçlülüğün götürdüğü araba ve kayıklarda giderken, halkın varlığından o sanki habersiz ilerleyişteki doyulmaz gurur zevki, sayfa 55, diye düşünürken Nimet'tir. Kendi durumundaki bütün kadınların, bütün İttihatçılar için düşündükleri gibi Şefik Bey için bu sonradan görme adam, sayfa 184, diye düşünürken Nimet'tir. Sofrada idiler ve iyi yemek yemeyi henüz tabii bir şey saymaya midesi alışmayan Şefik, hiç değilse 10 saatten beri aç kalmış bir insan iştihasıyla aşçıbaşının eserlerine iltifat ederken, Nimet bundan sonra bu adamla geçecek hayatın düzgünlüğünü, manasızlığını düşündü. Sayfa 208-209 diye düşünürken Nimet'tir. Bu arada Nahit Sırrı'nın küçük bir dalgınlığına değineyim. 30. sayfada Gülendam gelerek Paşa Efendi'nin uyanmış olduğunu, kendisini beklediğini haber verince elinde gazetelerle babasının yatak odasına koştu cümlesini okuyoruz. Oysa 3 sayfa önce 27. sayfada şunları okumuştuk. Gülendam'a ilk söylediği sözde "Küçük hanım nerede?" suali oldu. Fakat kendisini gidip çağırmaya gerek kalmadan el çırpılmasını duyarak Nimet yandaki kapıdan içeri girmişti. Sayacağının sonuncusu Şefik Bey Nimet'in gözünden bu uzun boylu, geniş omuzlu, yaşı muhakkak ki henüz 35'e varmamış, sarışın ve kesik sarı bıyıklı, açık mavi gözlü bir adamdı. Sayfa 76. Şefik Bey Selanik'ten gelmiş 7-8 kişilik heyetin en sözü geçen üyelerinden biri. Sayfa 83. Talat'ın hemşerisi ve yakın arkadaşı Nimet'le karşılaştıktan sonra İstanbul zengin olunca yaşamın çok daha başka bir anlam tasarlanması güç bir güzellik ve ayrıcalık kazandığını nice muzaffer ihtilalciden sonra kendisine de çarçabuk fısıldamıştı. Sayfa 88. Gerçekte Nahit Sırrı Şefik Bey de bu fısıldamayı aşan bir tip yaratıyor. Şefik Bey kendisine karşı savaştığı toplumsal güçlere, burada padişahı temsil eden Osmanlı bürokratı Mehmet Şahabettin Paşa'ya bulaşan, onların hazır servetlerinin rahatlığına konan bir devrimcinin, burada bir İttihatçının, bağlı olduğu örgütten de, ülkeden de, arkadaşlardan da zamanla nasıl uzaklaştığını somutlaştırıyor kişiliğinde. 1908 hareketini ve gerçekleştirenlerden biri olduğu halde, bu yozlaşma sonunda meşrutiyet düşüncelerinin süngülere dayanmış bir şeriat hamlesi önünde geri çekilmesi üzerine nazır olmayı kabul edebiliyor. Nahit Sırrı'ya göre 31 Mart birkaç gün taze ve mutlu bir havadır. İstanbul'da sükun geri gelmişti ve dökülmüş azıcık kan bu inkılap için ödenmesi kabul edilebilecek çok küçük bir sadakaydı. Sayfa 216. Nahit Sırrı İttihat ve Terakki'nin öldürttüğü Hasan Fehmi'den şöyle söz edebilir. Bu yazar İstanbul'un ancak öteye beriye saldırmak üzere çıkan ve ulu orta saldırdığı için satılan bir muhalif gazetesinde kendi hesabına bu muhalefeti belki sadece ekmek parasına yapan zavallı bir adamdı. Sayfa 205. Oysa Hasan Fehmi konusunda Hıfzı Topuz şöyle diyor. Mülkiye'yi Siyasal Bilgiler Fakültesi bitirdikten sonra Paris'e kaçmış olan Hasan Fehmi bir süre Mısır'da yaşamış ve 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul'a dönerek Serbestliği gazetesine başyazılar yazmaya başlamıştı. İttihatçılara karşı koyan bu gazetenin yazıları aydın çevrelerde geniş yankılar uyandırıyordu. Türk Basın Tarihi sayfa 107. Şefik Bey bütün dönekler gibi içini rahat ettirmenin yolunu bulur. İttihat ve Terakki kendi yanlışları yüzünden varlığına kendisi son vermişti. Sayfa 217. Garip bir birleşme. Nahit Sırrı 31 Mart konusunda Kemal Tahir'in Kurt Kanunu adlı romanındaki yorumuyla birleşiyor. Kaybettiği etkiyi ve gücü fazlasıyla ele geçirmek ve bu arada kendisini, Abdülhamit'i ortadan kaldırmak amacıyla bu hareketi bizzat cemiyetin, İttihat ve Terakki'nin ya da hiç değilse cemiyete mensup bir takım kimselerin yaratmış olmaları da ihtimal dışında bir şey değildir. Sayfa 226-227. Nahit Sırrı Örik, Nimet'i ne kadar üstün kadın durumuna getirmek istiyorduysa Şefik Bey'i de o kadar küçültmek ister gibidir. Şefik Bey'in kişiliğinde sadece bir devrimciden değil, erkekten de öç almaya çalışır gibi bir hali var. Bir cümlesinde artık Şefik Bey demiyor, doğrudan doğruya erkek diyor. Ve erkek derin bir uyuşukluk içinde bekliyordu. Sayfa 238. Nimet'in yargılarını beklemeden Nahit Sırrı başlar Şefik Bey'i horlamaya. Şefik'in zevki incelmiş, görgülü değildi. Sayfa 122. İttihat ve Terakki'nin önde gelen kişileri arasında yer alabilen Şefik Bey'i 23 yaşında genç bir kadının elinde oyuncağa çevirmesi de bu garip öç alma isteğinin roman kurgusu içinde somutlaşmasından başka bir şey değil. Roman Sultanahmet'in soyluluğunun vurgulanmasıyla Şefik Bey'in Nimet Hanım'ın elinde kayıtsız şartsız bir oyuncak durumuna gelmesinin sergilenmesiyle Nimet Hanım'ın ancak bir batı romanından çıkıp gelebilecek davranışıyla son bulur. Nahit Sırrı usta bir romancı olarak romanını tam zamanında bitirir. Çünkü artık Şefik Bey'in de Nimet Hanım'ın da Sultanahmet'in de romancı için ilginç bir yanı kalmamıştır. Romanlık dramları bitmiştir. Bundan sonrasını anlatmak tarihçinin işidir, romancının değil. Çulluk. İlk Türk romanı Şemsettin Sami'nin 1872'de yayımlanan Taşuki Talat ve Fitnatı. 1872 yılı bir başka bakımdan da unutulmaz bir yıl. Kasımpaşa Tersanesi işçileri toplumsal savaşım tarihimizin ilk grevini 1872'de yaparlar. Ne var ki romanlarımızda işçilerden söz açılması için 1927 yılını beklemek gerekecektir. Mahmut Yesari, Çulluğu 1927'de yayımlar. İlk grevden tam 55 yıl sonra. Çulluk ilk yayımlanışından 69 yıl sonra Oğlak Yayınlarınca Latin harfleriyle basıldı. Çulluğu yazabilmek için Mahmut Yesari'nin tütün fabrikasında bir hafta çalıştığını biliyoruz. Bir hafta içinde ne öğrenilebilir? İşçilerin çalışma koşulları, tütünün nitelikleri, üretim süreci. Mahmut Yesari de bunları öğreniyor. Bunları yazıyor, bunlarla da kalmıyor. İşçilerin fabrika dışı yaşamlarından, yaşadıkları yoksulluktan, sağlık sorunlarından, dispanserlerde çektikleri çileden de söz ediyor. Ne var ki işçilerin iç dünyalarını tanımayan Mahmut Yesari işçi diye iki kabadayıyı anlatıyor. Romanın baş kişisi Murat'la Hayri'yi. Hayri için lümpende denebilir. Mahmut Yesari'nin 1927'de işçi diye bu iki kabadayıyı yazmasını olağan saymak gerek. O dönemde İstanbul'daki bütün işçilerin sayısı belki de koçun fabrikalarında bugün çalışanların sayısından da azdı. Mahmut Yesari öyle sanıyorum, bilincinde olmadan doğru bir saptama yapmış. İşçi Murat köylüdür ve bir ayağı köydedir. Yakın zamanlara kadar sanayi işçilerinin çoğu köylü işçilerdi. İşçilerin köylerden kopmalarını 1950'lerde başlayan tarımın makineleşmesi, 1984'te başlayan Güneydoğu olayları sağlayabildi. Ne var ki kafalar hala köylü kafası. İşçi gibi düşünebilmek işçi olmaktan çok daha güç. Romanın mukaddimesindeki avcıların gerçek kişiler olduğunu söylüyor Mahmut Yesari. Bence romanın en güzel bölümü bu ön söz. Rastgelelerini zevkle okuduğum Raif Ertem'i bile kıskandırabilecek sayfalar bunlar. Ne var ki bu ön sözdeki çulluk hikayesine bağlı kalmak kaygısı, Mahmut Yesari'yi romanını zorlama bir sonla, kaderci denebilecek bir sonla bitirmeye sürüklemiş. Romanın ikinci bölümü o yıllarda pek sözü edilmeyen kırsal kesimde geçiyor. Bana öyle geliyor ki Mahmut Yesari bir haftalık gözlemle bir işçi romanı yazılamayacağını deneyerek öğrenmiş. Romanı uzatmak için görmediği, bilmediği, tanımadığı köyden, köylülerden söz ediyor. Köyün de köylülerin de düşsel olduğu belli. Gene de ayıngacı, tütün kaçakçısı. Kolcu çatışmaları epey ilginç. Mahmut Yesari de bütün tefrika romancıları gibi sözü uzatıyor. Murat'ın karakoldan karakola dolaşması romana hiçbir şey katmadan tam 25 sayfa sürüyor. Mahmut Yesari'nin dönemine göre oldukça ilerici düşünceleri var. Türkçesi temiz bir Türkçe. Çulluğun yayımlandığı yıl Reşat Nuri'nin Bir Kadın Düşmanı, Bir Paşa Kızının Zıpırlıkları ve benzeri. Yakup Kadri'nin Hüküm Gecesi, röportaj benzeri sayfalar, tarihsel bilgi aktaran bölümler adlı romanları yayımlanıyor. Bunları anımsamak bile çulluğun önemini göstermeye yeter. Bu önemin yazınsal açıdan değil, edebiyat tarihi açısından olduğunu eklemeye gerek yok. Huzur. Huzur Türkçe'de okuduğum en güzel aşk romanı. Üstelik sadece tek aşkın, bir erkeğin bir kadına olan aşkının romanı da değil. İç içe iki aşkın romanı. Birbirini besleyen, geliştiren iki aşkın. Mümtaz Nuran'a aşık olduğu kadar İstanbul'a da aşıktır. Huzur'da İstanbul sadece bir güzel şehir, roman kişilerinin içinde yaşadığı bir çevre değildir. Başlı başına bir roman kişisidir, bir sevgilidir. Ne diyordu Beşşehir'de Ahmet Hamdi Tanpınar? İstanbul ya hiç sevilmez yahut çok sevilmiş bir kadın gibi sevilir. Yani her haline, her hususiyetine ayrı bir dikkatle çıldırarak. Mümtaz da şöyle der. Birbirimizi mi yoksa Boğaz'ı mı seviyoruz? Huzur, tercümanın Bin Bir Temel Eser dizisi, sayfa 187. Artık ne İstanbul'u, ne Boğaz'ı, ne eski musikiyi, ne de sevdiği kadını birbirinden ayırmaya imkan bulamazdı. Sayfa 188. Böyle bakar Tanpınar İstanbul'a. Bunun içinde anlattığı çevrelerin roman kişilerini açıklamaya yarayıp yaramadığına, romanda bir öğe olarak görevleri olup olmadığına bakmaz. Bir Mümtaz gibi, bir Nuran gibi, bir İhsan gibi anlatır İstanbul'u. Ama ne güzel anlatır. Tevfik Fikret'in Facire-i Dehri üzerindeki yüzeysel çirkinlikleri, sefillikleri Tanpınar'ın romanında birer birer soyunarak özündeki güzelliği, tarihle tabiatın sarmaş dolaş olduğu o erişilmez uyumu gözler önüne serer. Tanpınar dünyanın en güzel striptizini yaptırır İstanbul'a ve biz onun gözüyle Beyazıt'ı, sahafları, bit pazarını, adayı, boğazı, Üsküdar'ı, çekmeceleri, bir takım camileri, medreseleri yeniden görürüz. Aşk romanı bir bu değil elbette, huzur bir takım sorunların özellikle tartışıldığı temel sorunun Batı-Doğu çatışması biçiminde görüldüğü bir tarihsel dönem içinde gerçek bir huzursuzluğu yaşayan bir aydın kuşağının, Cumhuriyet'in yetiştirdiği aydınlar olmasalar da bunlara görüş ufukları bakımından Cumhuriyet aydınları denebilir bence. Kendilerince bir yeni bileşime varmak çabalarının çok belirgin olduğu bir roman. Tanpınar zaman zaman romanın bu yanına ağırlık vermek istemiş gibi görünüyor. Fakat Tanpınar'a rağmen ağır basan Mümtaz Nuran ikilisinin aşkı oluyor. Yalnız ağır basan da değil, huzuru bir roman olarak yaşatacak, sürdürecek olan da.